Ayrım 36, sayfa 281. Cinselleştirme ve erotikleştirme, özellikle de narsisistik kişilik bozukluğu olan hastaların tedavilerinin başlangıç evresinde yapısal bir zayıflığın ve eksik özgüven duygusunun bir sonucu olarak görülebilmektedir. Esasında cinsel faaliyet, ihtiyaç duyulan güçlendirici kişisel nesne tecrübelerinin kazanılmasına yol açabilmektedir. Ve bunun için terapistle olan ilişki çerçevesinde yoğun cinsel ve erotik fanteziler de uygundur. Kohut'a göre hasta bu şekilde kişisel nesnenin kendisini artık ihtiyaç duyulan psikolojik yapıyla besleyeceği umudunu ifade etmektedir. Bu bağlam, aktarımın erotikleştirilmesi, idealleştirmenin yalnızca özel bir biçim olarak görüldüğünde daha da net bir hal almaktadır. O zaman aşık olma denemesi, anne veya babanın başarısızlıkla sonuçlanan idealleştirme sürecini terapistle yeniden yaşamak ve böylelikle kişisel konfigürasyondaki boşluğu doldurmak anlamını taşımaktadır. İdealize edici aktarım, kişinin başkalarını idealize etme ihtiyacından kaynaklanır ve terapisti bir süper kahraman örneği olarak görür. Bu bağlamda kişi kendine ilham alacak bir kişi bularak önem verir. Kişi böylece kendi değerine olan inançsızlığını telafi etmeye çalışır. İllüzyonal aktarım. Kişi terapistini tanrı benzeri bir varlık olarak değerlendirdiğinde meydana gelir. Kişi terapistinin tanrı benzeri bir varlık olduğuna bilinçli bir şekilde inanır. Böylece kişi bir illüzyon yaratarak kendi hayatını yaşamaya değer kılmaya çalışır. Böyle bir varlıkla birlikte olduğu için kendini şanslı sayar. Delüzyonal aktarım. Kişi terapistini Tanrı'nın vücut bulmuş hali olarak değerlendirir. Bu durumda kişi kendini tamamen aldatır. Terapistinin insanüstü bir varlık olduğunu düşünür. Terapi süreci kişi ve terapist arasındaki karşılıklı ilişkiyi içerir. Bu ilişki her kişi için başka bir anlam içerir ve benzersizdir. Bu her durumda sanki iki elebaşının ilişkisidir. Bundan dolayı tedavi ilişkisi temel olarak sosyal bir iletişimden farklılık gösterir. Normal bir ilişkiyle karşılaştırıldığında kendine has kusurları vardır. Bu nedenle tedavi edici çevre terapistin aktarımı olgusunu kişinin değişimi için kullanabileceği ideal bir düzenleme olacaktır. Şimdi terapistin aktarım ilişkisi kurabileceği şekillere göz atalım. Tedavi çevresi aktarımın gelişebilmesi için verimli bir üreme zemini olabilir ve bu nedenle terapist bu önemli tedavi aracını harekete geçirmek için fırsatı değerlendirmeye çalışır. Kişiye doğal bir yansıtma ve aktarımla yardım etmek için terapist kişiden her zaman uzak durmayı seçebilir. Terapist genelde kendi hakkında kişisel bilgiler vermemeli ve kişiyle kişisel bir ilişki kurmamaya çalışmalıdır. Bağlı kalmamaya dair titiz bir yol izlemek, tedavi edici müdahalenin üzerine dayandığı kilit taşıdır. Buna rağmen terapistin kişiler arası yakınlık ve empati kurması çok önemlidir. Destek ve empati kişiyle terapist arasında tam ve verimli bir ilişki kurulmasını sağlayacaktır. Ve kişinin yaşadığı olayları serbestçe yorumlama şansını arttıracaktır. Bu şekilde de aktarım gelişecektir. Kişi illüzyonları, yanılsamaları ne kadar çok terapistine yansıtırsa o kadar hızlı bir şekilde ruhsal rahatsızlıklarının kaynağını bulabilir. Bu nedenle terapist için teke tek terapiye bağlı kalmak çok önemlidir. Terapi sırasında üçüncü bir kişinin bulunmasına izin vermek kişinin aktarımının etkinliğini azaltacaktır. Eğer kişi ısrarla terapide üçüncü bir kişi istiyorsa aktarımını üçüncü bir kişi eşliğinde yapması daha çok yarar sağlayabilir. Eğer terapist üçüncü bir kişinin varlığını engelleyemiyorsa bu durumda yakın bir akrabayı seçmek iyi bir fikir olmayacaktır. Aktarımın mizacı tedavi edici müdahale sırasında genellikle değişir. Tıpkı terapi sürecinin geliştiği gibi, eğer nesnel aktarım oluştuysa, kişi terapistini iç ihtiyaçlarını tatmin etme yolunda bir nesne veya araç olarak görebilir. Terapi sürecinin sonuna doğru, kişi başkalarına daha olgun şekilde yaklaşmayı öğrendiğinde, terapistinin de kendine münhasır bir kişi olduğunu anlayacaktır. Kişi terapistini kendisiyle eşit biri olarak görmeyi başardığında bu kişinin giderek bilinçlendiğinin ve başkalarının kişiliklerine saygı göstermeyi öğrendiğinin göstergesidir. Terapinin amacı kişinin psikolojik gelişiminin önündeki engellerin farkına vararak kişinin gelişimine ve olgunlaşmasına izin vermektir. Genellikle olgunlaşmamış ilişkiler kişinin önüne büyük engeller koyar. Buna rağmen aktarımın oluşumlarını inceleyecek kişi kendi gerçek mizacını, heveslerinin ve telafi edici mahiyetteki davranışlarının sebeplerini bulabilir. Bu bileşenler şimdiye kadar kişinin benliğini kontrol eden bileşenlerdir. Eğer kişi geçmişteki tatmin edici olmayan ilişkilerini tanımlayabilir ve çözebilirse, daha verimli ilişkiler kurmakta özgür olacaktır. Terapistin işlemlerdeki görevi kibar bir şekilde kişinin çocukluğundan kaynaklanan çözülmemiş konuların aktarımlarını sağlamak ve kişiyi de bunun bilincine vardırmaktır. Terapist herhangi bir şekilde oluşan yansıtma veya aktarımları yorumlamaya gayret etmelidir. Bunun nedeni bu aktarımların kişiyi kendi hakkında aydınlatacak olmasıdır. Terapist mümkün oldukça aktarım konularını kurnazca kişinin ilgisine sunmalıdır. Kişinin aktarımlarının arkasındaki hevesleri tanımlaması ve tedavisini garanti altına almak için bu sorunları yeniden çözmesi gereklidir. Terapistin aktarım ilişkisindeki inceliklerin bilincinde olması ve gelişim için gerekli olan ipuçlarını toplaması gerekir. Genellikle aktarım ilişkisi çok kurnaz bir şekilde ortaya çıkar. Bunun nedeni kişi ve terapist arasındaki aktarım ilişkisinin, ilişkinin asli ve insani parçası tarafından engellenmesidir. Aktarım kişinin sadece terapistiyle ve başkalarıyla olan iletişiminden oluşmaz, kişinin hayallerinin kisvesi de bir tür aktarımdır ve kişinin bilinç dışına doğrudan bir yol sağlar. Tedavi sona erdiğinde, tedavi amacıyla kurulan aktarım ilişkisinin kişinin iyileşmesi adına sona erdirilmesi gereklidir. Kişi, travmatik olaylarını araştırmayı ve çözmeyi başardığında terapistine duyduğu geçici bağlılığı koparmalıdır. Bu kararı verememek kişinin gelecekteki gelişimine engel olacaktır ve daha da ileri giderse uzlaştırılmaz açmazlara neden olacaktır. Bu bağlılığı koparma işlemine yardım etmek için terapist, terapiyi takip eden süreçte ayrılık döneminin gerekli olduğuna karar verebilir. Bu şekilde aktarım ilişkisi doğal bir şekilde sona erecektir. Başka bir şık olarak, eğer kişi terapistini sıradan bir insan olarak görme konusunda yüreklendirilirse, ilişki daha olgun bir hal alır ve kişi için terapistine veda etmek o kadar da zor olmaz. Böylece bağlılık da ortadan kaybolmaya yatkın olur. Aktarım olgusunu çözmek kişiyi yeniden toplumla bağdaştırmak için gerekli olan kaçınılmaz bir işlemin de parçasıdır. Kişi anlayışıyla ve psikolojik özgürlüğüyle yeniden topluma karışmalıdır. En uç örneklerde aktarım ilişkisinin gelişimi ve çözümü terapist için bir test tecrübesi haline gelebilir. Kişi saplantılı bir şekilde aktarım ilişkisine dahil olabilir. Aşağıdaki örnek bu konuda bilgi verecektir. Bu gibi durumlarda terapistin tarafsız kalması ve durumu kontrol altında tutması çok önemlidir. Kişi hiçbir şekilde terapistini aldatmamalıdır. Bu örnekte kadın hasta erkek terapistine karşı saplantılı bir aktarım oluşumu içerisindedir. Kişi her seans sonrasında terapistine kendi fotoğraflarını göndermekte ve mektuplar yazmaktadır. Bu mektuplar kadının hayallerini ve düşüncelerini sayısız ayrıntıyla anlatmaktadır. Kişi aynı zamanda bu mektuplar coşku ile karşılanmadığında gücenmektedir. Çünkü terapistinin bu mektupları bütün ayrıntısıyla incelemesini istemektedir. Terapi sırasında kişi arabasını hep terapistin ofisinin yakınlarına park etmekte ve terapistinin ilgisini bir an için bile olsa çekmek istemektedir. Sonunda kişi terapistine olan aşkını itiraf etmiş ve terapisti ona istediği gibi şekilde cevap vermediğinde onu intihar etmekle tehdit etmiştir. Bu saplantılı aktarım oluşumu sırasında terapist hep duygusuz ve mantıklı kalmıştır. Çünkü bu tutumdan herhangi bir sapma kişi için ölümcül olabilir. Bu anlamda terapist sorumlu davranmış ve kişinin kendi yararı için hiçbir oyuna izin vermemiştir. Nihayet kişi babasına karşı aşırı bir bağlılık hissettiğinin farkına varmıştır. Ama babası ona çocukluğunda hiçbir sevgi gösterisinde bulunmamıştır. Bunun üzerine kişi onu gerçekten düşünen birisini hissettiğinde bu şekilde bir aktarım gerçekleştirmiştir. Bu aktarım ilişkisini çözmek kişi için dünyasını sarsan bir tecrübe olmuştur. Fakat aynı zamanda gelişimi ve onu rahatsız eden etkilerden kurtulması için bir dönüm noktası olmuştur. Aktarım nevrozu. Normal ve nevrotik kişilik arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktur. Çoğumuzda nevrotik eğilimler olabilir. En basit deyimiyle sinirlilik hali olarak tanımlayabileceğimiz nevrozlar sürekli bozukluklardan çok yüzeysel psikolojik ve işlevsel belirtiler gösteren durumlardır. Nevrotik davranışların kökeninde kaygı yatar. Dinamik psikoterapide sık rastlanan terimlerden birisi aktarım nevrozudur. Bu terim hastanın başlıca çatışmalarını terapist ile ilişkisine aktarması ve bu nedenle tedaviye başvurmasına neden olan rahatsızlık belirtilerinin beklenmedik bir biçimde hızla kaybolması durumunu anlatmak için kullanılır. İlk birkaç görüşmeden sonra hastanın bozuk uyumu neredeyse mucizevi bir şekilde düzelir. Bununla beraber terapist ile ilişkisi tedavi öncesinde başkalarıyla olan ilişkileri gibi bozuk bir biçimde devam eder. Kuramsal olarak dinamik psikoterapi tedavi sürecinde bu aktarım nevrozunun çözümü etrafında dolanır. Bu durumda hasta terapisti çocukluğundan beri ana babasını kullandığı biçimde kullanmaktadır denilebilir. Bununla birlikte bilgisi ve anlayışı ile terapist çok daha uyumlu ve gerçekçi bir ebeveyn olarak işe yaramakta ve hastanın büyüme döneminde yenmeye zorunlu olduğu çatışmaları, aşması gereken güçlükleri şimdi çözmesinde işe yaramaktadır. Hastalık belirtilerindeki bu beklenmedik ve ani düzelmeyi fark eden terapistin bu durumda bir aktarım nevrozunun söz konusu olabileceğini aklında tutması gerekir. Schreber vakasından 13 yıl sonra yayınlanan Nevroz ve Psikoz başlıklı çalışmasında Freud her iki tür bozukluğun etiyolojisinin ortak olduğunu belirtir. Çocukluk arzularından birinin engellenmesi ya da doyurulmaması. Ancak bu engellenmenin yarattığı gerilim ve çatışmayla baş etmek için tutulan yol farklıdır. Nevrozlarda ego dış dünyanın yanında yer alıp idi susturmaya yönelirken, psikozlarda ego id karşısında pes eder ve dış gerçeklikten yüz çevirir. Daha yalın bir deyişle aktarım nevrozları ego ile id arasında bir çatışmaya karşılık gelirken, psikozlar ego ile dış dünya arasındaki çatışmaya karşılık gelir. Freud aynı yıl yazdığı ikinci bir makalede de nevroz ve psikoz arasındaki ayırıma değinir. Nevroz gerçekliği reddetmeyip sadece görmezden gelir. Psikoz ise gerçekliği reddeder ve başka bir gerçeklikle değiştirmeye çalışır. Karşı aktarım. Kontr transferans. Hastanın yaşadığı aktarıma karşılık terapist de karşı aktarım yaşayabilir. Karşı aktarım terapistin hastasına karşı duygularıdır. Yani çarpık empati durumu söz konusudur. Karşı aktarım. Terapi sürecinde terapist duygusal tepkilerini bilinçsizce karşısındaki kişiye aktardığında veya yansıttığında oluşur. Buna rağmen karşı aktarım terapist için yararlar sağlayabilir. Terapist kendi his ve tepkilerini kontrol edebiliyorsa tedavi edici yaklaşım hakkında yeni düzenlemeler yapabilir. Ayrıca karşı aktarım terapiste karşısındaki kişinin gelişimi hakkında değerli bir geri bildirim sağlayabilir. Mesela eğer terapist kendi tedavi yöntemi konusunda özür diler bir hale geldiyse bu kişinin terapiye direndiğinin göstergesi olabilir. Tabii ki terapistin kendi psikolojik rahatsızlıkları hastasının karşısında ortaya çıkabilir. Fakat terapist uygun olmayan bir şekilde davrandığında zarar görecek olan kişinin terapi sürecindeki gelişimidir. Eğer kişinin aktardığı illüzyonlar terapistin olumsuz düşünceleriyle benzerse kişinin durumu daha kötü bir hal alacaktır. Bu durumda kişinin gelişimi engellenir ve hatta kişide daha büyük psikolojik hasarlara yol açabilir. Bu nedenle terapist kendi duygusal sıkıntılarının ve bilinç dışı çatışmalarının izlerinin hastası ile ilişkisini etkilemesine izin verme konusunda çok dikkatli olmalıdır. Hastasını samimi ve içten bir şekilde değerlendirebilmesi için terapist, hastasının terapiye getirdiği ümitsizlik ve karamsarlıklardan etkilenmemeli, kendi ihtiyaç ve korkularının ne olduğunu bilmeli, hastasının yarattığı duyguların ve bunlarla kişisel dinamiklerinin arasındaki ilişkilerin ve kendi güdülenmelerinin yeterince farkında olmalıdır. Örnek olarak vajinismus sorunu yaşayan bir hastanın terapisinde karşı aktarım terapist için sürekli bir zorluk yaratabilir. Parmak egzersizlerinde ilerleme çok yavaş olursa veya hiç ilerleme olmazsa terapist kendini suçlu, kızgın veya çaresiz hissedebilir. Aynı hafta içinde birden fazla vajinismuslu hasta gördükten sonra terapist kendini oldukça çökmüş hissedebilir ve giderek ileride benzer hastalarla çalışmak istemeyebilir. Özellikle bilinç dışı çatışmalardan, elektra kompleksinden dolayı vajinismus sorunu yaşayan hastalar çok güç fark edilebilen karşı aktarım sorunları ortaya çıkarırlar. Acı çeken, ümitsizliğe kapılan bir vajinismus hastası terapistinin iyileştirme, kurtarma, tanrıcılık oynama ve beyni kazanma fantezilerini harekete geçirebilir ya da bu acının varlığına yönelik öfke ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonların açıkça farkında olmak, ağır vajinismusu olan hastalarda terapi yürütebilmek için terapistin anlayışlı ve sabırlı olmasına, küçük kazanımlarla yetinmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda terapist rolünün sınırını aşıp açıkça zayıf olan bir hastanın tüm işini üstlenmekten kaçınmalıdır. Bu farklılığı sağlamak amacıyla terapist hastasına yönelik olumlu ve olumsuz duygular ile bu yaşantıların kendi geçmişiyle olası ilişkisini sürekli göz önünde bulundurmaya devam etmelidir. Karşı aktarım kavramını Freud, terapistin hastasına karşı geliştirdiği aktarım ya da terapistin hastanın aktarımına karşı geliştirdiği tepki olarak tanımlamıştı. Ancak daha sonra Winnicott, psikotik hastalarla yaptığı çalışmalarında farklı bir aktarım olgusuna dikkat çekti. Nesnel nefret adı verilen bu aktarım, terapistin çözümlenmemiş bilinç dışı çatışmalarından kaynaklanmak yerine hastanın rahatsız edici davranışlarına karşı doğrudan ortaya çıkan doğal tepkilerden köken almaktadır. Nesnel sözcüğünü hastaların bazı kışkırtıcı davranışlarına çoğu terapistin aynı tepkiyi gösterebileceğini vurgulamak amacıyla kullanmıştır. Pasif karşı aktarım bilinçsizce ortaya çıkan bir durumdur ve kişiye daha fazla hasar verebilir. Bu yüzden ne pahasına olursa bu durumdan kaçınılmalıdır. Bu tür bir olumsuz karşı aktarımın zararları, terapist kendi kişisel terapisini başarılı bir şekilde sonlandırıldığında minimuma inecektir. Kişisel bir terapi almak, terapistin kendi kişisel çelişkilerini, davranışlarını, psikolojik zayıflıklarını ve yetersizliklerini devamlı şekilde izlemeye gayret etmesine yardımcı olacaktır. Terapiye gelen hastanın ihtiyaçlarını tarafsız bir şekilde değerlendirmek ve kişiyi yargılamadan ona rehberlik etmek için kendini bu yola adamış bir profesyonel gereklidir. Bu zor yolda terapistin kendi kendini incelemesi ilk adımdır. Karşı aktarım tabii ki çok ince şekillerde ortaya çıkabilir. Terapist tarafından ortaya çıkarılan herhangi bir bilinçsiz hevesin ipucu, kişide bilinçsizce terapistin ondan istediklerine cevap verme isteği uyandırır. Mesela kişi terapistinden onay alma isteğinde bulunabilir ve bu şekilde davranabilir. Eğer terapist bu tür aldatmalara açık bir kişi ise, hiç vakit geçirmeden bu konuda uzman birisine danışmalıdır. Çünkü terapistin karşı aktarım şekillerinin bilincinde olması çok önemlidir. Terapist hem olumlu hem de olumsuz şekillerde karşı aktarımlarda bulunabilir. Terapistin kendini devamlı şekilde incelemesi, onu kendi kendini kontrol etmesini sağlayacaktır. Olumlu karşı aktarım, terapist kendini örnek bir kişilik olarak sosyal vicdanı olan ve kendi adına iyi bir kişi olarak davranmaya heveslendirdiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle herhangi bir şekilde ortaya çıkan olumlu karşı aktarım, kişinin iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Çünkü bütün bu özellikler kişinin yararınadır. Bu tür bir aktarımın olumlu yönleri, terapist kişi tarafından zeki ve şefkatli bir profesyonel olarak değerlendirmeye gayret edildiğinde ortaya çıkar. Terapist de zaten bu doğrultuda davranıyordur. Her ne kadar bu hevesler bilinçsiz olarak ortaya çıkmış olsa da, terapist kendi işlevsel standardını korumaya çalışır. Kişi karşı aktarım sayesinde terapistinin gerçek empatisini algılayabilir ve onu gerçekten anlayan birisine güvenebilir. Olumsuz karşı aktarım, terapistin kendi olumsuz düşüncelerini ve hislerini yansıtmasından ortaya çıkar. Olumsuz karşı aktarımın oluşmasının nedenlerinden biri, kişinin problemlerinin terapistin kendi çocukluk travmalarını harekete geçirmesidir. Bu nedenle olumsuz karşı aktarım kişinin tedavisine zarar verebilir. En yaygın olumsuz karşı aktarım şekli, terapistin karşısındaki kişinin çocukça davranışlarına ebeveyn gibi davranmasıyla ortaya çıkar. Karşı aktarımın negatif özellikleri birçok şekilde ortaya çıkabilir. Terapist kişinin ona bakış açısından dolayı kendini yüce bir insan sanabilir ve bir ödül isteyebilir. Böylece kişinin terapistinin kendini beğenmişliğine yardım ederek hem onu hem kendini aldatmış olur. Terapist aynı zamanda kişiyi etkili bir şekilde tedavi etmek için çok gayretli olup kişinin direncine ve gelişmemesine sabırsızlık gösterebilir. Terapist, kişinin geçmişi hakkında fazlaca meraklı olabilir ve kişiye alakasız ve gereksiz sorular sorabilir. Bunun nedeni kendi merakını gidermektir. Eğer terapist kişinin rahatsızlığını tedavi edemeyeceğini düşünüyorsa, ilk önce kendi geçmişine göz atması gereklidir. Belki de kendi geçmişinde hala çözülmemiş olan psikolojik rahatsızlıklar vardır. Eğer terapist bu araştırmadan kaçıyorsa, onu karşısındaki kişiyi tedavi etmekten alıkoyan geçmişinde yaşadığı korkular, suçluluklar ve utançlardır. Kişinin geçmişini araştırmaya olan böyle bir isteksizliğin üstesinden gelmesi terapisti başarıya götürür. Bu tür olumsuz karşı aktarımlara karşı tetikte olmak için terapist kendi düşüncelerini ve hayallerini her zaman gözlem altında tutmalıdır. Eğer herhangi bir şekilde bu tip olumsuz aktarımın belirtileri fark edilirse, sorunun kaynağını bulmak ve çözmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Terapist aynı zamanda karşısındaki kişiye herhangi bir şekilde olumsuz duygular içeriyorsa, onları bilinçli bir şekilde bastırmalıdır. Bu şekilde kişinin bunları bilinçsizce algılamasının da önüne geçmiş olur. Mesela terapist kişinin fiziksel görünüşünü hoş bulmayabilir veya kişisel yaratılışını beğenmeyebilir. Bu tür hislerin bastırılması kişiyle terapist arasında kurulan yakınlık ve empatinin de korunması anlamına gelmektedir. Eğer bu hisler başa çıkılamaz bir hal aldıysa terapistin de kendine göre ehil birine müracaat etmesi gerekir. Uyumlu karşı aktarım, terapist karşısındaki kişinin içsel çatışmalarıyla uyumlu olduğunda ve bu nedenden dolayı kendi hisleri ve problemleriyle tam bir empati kurabildiğinde ortaya çıkar. Bu tür bir olumlu karşı aktarım sayesinde terapist herhangi bir direncin farkına varmak konusunda ustaca davranabilir. Uyumlu karşı aktarım, bütün terapistler için ideal bir oluşumdur ve bütün terapistler böyle bir aktarımın olmasını arzu ederler. Bağdaşan karşı aktarım, olumlu yönde oluşan karşı aktarım şekillerinden biridir. Bu karşı aktarım yüksek seviyede yakınlık ve empati içerir. Bu tür bir karşı aktarım açıklık ve doğallığı da beraberinde getirir. Terapist bu sayede esnek yaklaşımlarda bulunabilir. Karşısındaki kişiyle neredeyse telepatik bir ilişki kurabilir. Kişiyle terapist arasında gizemli bir ortaklık kurulur. Bu tür bir karşı aktarım sayesinde kişi terapi sürecinde kendisi olabilir. Kişi kendi hislerini, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmekte serbest davranabilir. Çünkü bütün bu bilgilerin anlayış ve hatta coşkuyla karşılanacağının bilincindedir. Tamamlayıcı karşı aktarım da olumlu yönde oluşan karşı aktarım biçimidir. Bu tür bir oluşum tamamlayıcı özellikler içerecektir. Mesela terapist karşısındaki kişinin çocukluktaki heveslerini ortaya çıkarmak için kasıtlı bir şekilde ebeveyn gibi davranabilir. Buna rağmen bu gibi durumlarda kendi içsel ihtiyaçlarını gözetmiyordur. Fakat karşısındaki kişinin aydınlanmasını sağlamak için gerekli ortamı sağlamaya çalışıyordur. Aslında terapist kendi tepkilerini kontrol etmede usta olduğunda kişiye çok yarar sağlayabilir. Ama terapist kendi düşüncelerini kontrol edemiyorsa bu kişinin acı çekmesine neden olacaktır. Direnç, rezistans. Hastanın değişmeye ve terapistin iyileştirmeye yönelik çabalarına direnmesini tanımlayan direnç kavramı, hastanın sorunlarının kaynağını doğru ve hızlı bir biçimde anlamasına içeriden karşı koyan bilinç dışı güçleri tanımlar. Terapiye her aşamada eşlik edebilen direnç, hastanın her davranışı, düzelme isteği ve bu isteğe karşı güçler arasında bir uzlaşmayı içerir. Tüm direnç tepkileri yüzleşilmesi hoş olmayan duygu ve düşüncelerden kaçınmayı amaçlar. Terapi süreci kabul edilmesi güç, bilinç dışı dürtülerin ve yaşantıların bastırılmasını engellemeye çalışırken, direnç ise terapi sürecine karşı bastırma mekanizmasını korumaya çalışır. Özgür iradesi ve seçimiyle terapiye gelen hastada, tedavinin başlamasıyla birlikte söz konusu bu dirençler de kendisini göstermeye başlar. Örneğin, vajinismus hastası terapideki zamanın büyük çoğunluğunu terapistin her sözüne inatçı bir şekilde itiraz ya da her önerisini kendi iç dünyasına hiç göz atmadan, durmadan tartışmakla geçirebilir. Terapistin önerdikleri benim cinsel işlevlerimin gerçeklerine ne ölçüde denk düşüyor diye düşünmek yerine, terapistle amansız bir rekabete girmek hasta için sanki çok daha önemliymiş gibi görünebilir. Sanki terapistin karşısında bir şey yapması istendiğinde durmadan karşı koymaya çalışan 4-5 yaşlarında şımarık bir çocuk varmış gibi olabilir. Dirençler bilinç dışıdır ve otomatiktir. Kişinin kontrolünde değildir ve çok çeşitli olup her kılığa ve renge bürünebilir. Bu nedenle terapistin çok dikkatli olması, hastasını yakinen takip etmesi, hastasının kişilik örüntüsünü tanıması ve hastanın tedavi sürecini çok iyi gözlemlemesi gerekir. Direnç türlü biçimlerde görülebilir. Terapi randevusunu unutma, terapi saatine gecikme, terapisten bir şeyler saklama, yazmama, okumama, önemli ve anlamlı olayları unutma, rüyaları hatırlayamama, daha önceki görüşmelerde tartışılmış önemli konuları unutma, kendiliğinden ve içtenlikli davranmama, duygularını açıklayamama gibi. Genel olarak hastalar yaşadıkları direncin farkında değildirler. Dinamik psikoterapi alanında çalışan terapistler, terapi sürecinde yaşanan direnci olağan karşılar ve bu olguyu terapide iyileştirici bir yüzleştirme aracı olarak kullanırlar. Hastanın farkına vardığı dirence engel olması beklenir. Direnç niteliğindeki tutum ve davranışların gerçek anlamları uygun bir zamanda hastaya yorumlanmalıdır. Bu konu tüm anlamıyla kavranana dek bu yorumlar tekrarlanmalıdır. Rüya. Freud rüyaları bilinç dışına giden kral yolu olarak niteler. Rüya uyku sırasında oluşan halüsinasyon, varsanım niteliğinde bir yaşantıdır. Rüyanın uyandıktan sonra hatırlanabilen kısmına rüyanın belirgin içeriği adı verilir. Bununla birlikte belirgin içerik ancak karışık bir ruhsal olaylar dizisinin son ürününü oluşturur. Bu olayı anlayabilmek için ruhsal aygıtın incelenmesi gereklidir. Bilinç dışı güçler boşalıma ve doyuma erişmek için bilinci zorlayan içgüdüsel istek ve gereksinimlerle doludur. Bunların içinde şu ya da bu nedenle doyurulması derin ego tarafından uygun görülmeyip bilinç dışına bastırılanlar orada korunmakta ve birikmektedir. Uyku sırasında derin egonun gerçeklikle ilişkisi kesilmekte ve böylece bilinç dışı yasaklanmış isteklerle ilgili uyanıklığı azalmaktadır. Boşalmak için fırsat kollayan bu istekler ise uykuda derin ego tarafından çok daha gerçek bir sansür uygulandığı için bilince çıkmayı hazır durumda beklemektedir. Yorumlama. Dinamik psikoterapilerde terapistin en önemli tedavi aracı ve silahı yorumlamadır. Terapi sürecinde bir takım savunmaların yorumları bilinç dışı çatışmaların yorumlarından önce yapılır. Yorumlamada amaç hastanın bilinç dışı çatışmalarına karşı ne gibi gerçeğe uymayan savunmalara başvurduğunu görmesine yardım etmektir. Çünkü bu savunmalar anlaşıldıktan sonra çatışma bilinç düzeyine daha yakınlaşmış olur. Bundan sonra nihai yorumlar da yapılabilir. Terapinin sonuçlanması. Terapi, hastanın çatışmalarının büyük bir kısmı hakkında içgörü kazandığı ve bunları uygun bir biçimde çözümlediği, terapistiyle ilişkinin aktarım yerine normal bir nesne ilişkisi niteliğine dönüştüğü noktada sonlandırılabilir. Aktarım ilişkisi çözümlenmiş hasta, terapisinden bağımsızlaşır, olgun ve normal tepkiler göstermeye başlayabilir. Hastanın geçmişinden kaynaklanan bilinç dışı çatışmalarına karşı kullandığı savunucu tutumları artık davranışlarını etkilememeye başlar. Daha bağımsız ve daha olgun bir düzeyde yaşayabilir. Tam bu noktada terapist, hastasına ego olgunlaşmasının tüm yaşam boyunca sürebileceği bilgisini verir ve günün birinde anlamakta güçlük çektiği herhangi bir durum karşısında tekrar kendisini arayabileceğini belirtir.